Ayrım 7.
Tengri'nin ne olduğunu öğrenmek istiyordum ama soru bekleyebilirdi. Mikail konuşmayı sürdürdü ve onun da gözlerinde aynı bende olduğu gibi Esther'e duyduğu özlemi gördüm. Burada, Paris'te çalışmaya başladık. İnsanları haftada bir toplama fikri onundu. İnsan ilişkisinde en önemli şey konuşmaktır ama artık kimse konuşmuyor. Oturup konuşmuyor ve dinlemiyorlar. Tiyatroya, sinemaya gidiyorlar. Radyo dinliyor, kitap okuyor. Fakat neredeyse hiç konuşmuyorlar. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak, geçmişte savaşçıların bir ateşin çevresinde bir araya geldiği ve hikayeler anlattıkları zamanlara geri dönmemiz gerekli dedi. Esther'in yaşamımızdaki en önemli şeylerin, bir barda masada otururken ya da cadde boyunca veya bir parkta yürüyüş yaparken yaptığımız uzun konuşmalardan sonra ortaya çıktığını söylediğini hatırlıyorum. Toplantıların perşembe günü yapılması benim fikrimdi. Çünkü benim geldiğim yerde gelenekler böyleydi. Fakat geceleri Paris caddelerine düzenli baskınlar yapmak onun fikriydi. Dilencilerin asla mutlu olmadıklarını, tam tersine hep kederli olduklarını söyledi. Okumam için senin kitaplarını verdi bana. Senin de bizim gibi düşündüğünü hissettim. O sesi duyan bir tek ben olsam bile yalnız olmadığımı anladım. Giderek daha fazla kişi toplantılara gelmeye başladıkça görevimi gerçekten yerine getirebileceğime ve sevginin enerjisinin geri dönmesine yardım edebileceğime inanmaya başladım. Geçmişe dönmek, enerjinin bizi terk ettiği ve saklanmaya gittiği ana geri dönmek anlamına gelse bile. Esther beni neden terk etti? Beni ilgilendiren tek şey bu muydu? Soru Mikail'i biraz sinirlendirdi. Aşk dışında. Bugün tren rayları ile ilgili bir örnek verdin. Esther sadece senin yanı başında uzanan bir tren rayı değil. Ne o, ne de sanırım sen, kurallara uymuyorsunuz. Ben de onu özledim, biliyor musun? Yani eğer onu bulmak istiyorsan, sana nerede olduğunu söyleyebilirim. Aynı güçlü isteği ben de önceleri duydum. Fakat gayipten gelen o ses bana şimdi zamanın uygun olmadığını söylüyor. Onun sevginin enerjisiyle karşılaşmasını kimse engellememeli. O sesi dinliyorum. O ses bizi koruyor. Beni, seni, Esther'i koruyor. Ne zaman en doğru an olacak? Belki yarın, bir yıl içinde ya da hiçbir zaman. Ve eğer böyle olursa bu karara saygı duymalıyız. Gayipten gelen ses enerjinin kendisidir. Ve işte bu nedenle sadece her iki taraf da tam anlamıyla hazır olduğunda insanları bir araya getirir. Bu hiç duymak istemediğimiz defol sözcüğünü duymak anlamına gelse de. Hepimiz henüz denemeyi sürdürüyor ve şartları zorluyoruz. Sesin emirlerine uymaktan vazgeçen ve gelmesi gerekenden daha erken veya geç gelen, istediği şeylere asla sahip olamayacaktır. Gece gündüz zahire saplanıp kalmaktansa, benden defolup gitmemi istediğini duymaya razıyım. Eğer bunu söylerse, en azından benim için artık bir idea fixe olmayacak ve şimdi farklı bir yaşamı ve farklı düşünceleri olan bir kadın olacak. O artık daha fazla zahir olmayacak. Ama bu büyük bir kayıp olacak. Eğer bir erkek ve bir kadın enerjiyi görünür kılabiliyorsa, o zaman dünyanın tüm kadın ve erkeklerine yardım ediyor demektir. Beni korkutuyorsun. Onu seviyorum. Sevdiğimi biliyorsun. Ve onun da hala beni sevdiğini söylüyorsun. Hazır olmak derken ne demek istediğini anlamıyorum. Diğer insanların beklentilerine göre yaşayamam ben. Bu kişi Esther bile olsa. Onunla yaptığım konuşmalardan anladığım kadarıyla sen bir zaman gelmiş, sonra kaybolmuşsun. Dünya sadece senin etrafında dönmeye başlamış. Hayır, bu doğru değil. Kendi yolunu çizmekte özgürdü. Savaş muhabiri olmaya karar verdi. Ben istemediğim halde hem de. Ona imkansız olduğunu söylediğim halde, insanların neden mutsuz olduklarını bulması gerektiğine inandı. benim geri dönüp bir diğer tren rayının yanında uzanıp giden öbür ray olmamı, sadece Romalılar böyle olmasına karar verdiği için aynı aptalca uzaklığı daima korumamı ister mi? Hayır, tam tersi. Mikail yeniden yürümeye başladı ve onu izledim. Bir ses duyduğuma inanıyor musun? Dürüst olmam gerekirse bilmiyorum. Fakat şimdi burada olduğumuza göre sana bir şey göstereyim. Herkes benim sadece bir saray nöbeti geçirdiğimi düşünüyor. Ve ben de onların böyle düşünmelerine karşı çıkmıyorum. Çünkü bu daha kolay. Ama bu ses çocukluğumdan beri benimle konuşuyor. Tanrıçayı ilk gördüğüm zamandan beri. Hangi tanrıça? Sana sonra söyleyeceğim. Sana ne zaman bir şey sorsam, sana sonra söyleyeceğim diyorsun. Ses şu anda bana bir şey söylüyor. Biliyorum endişeleniyorsun ve korkuyorsun. Pizzacıda o ılık rüzgarı hissettiğimde ve ışıkları gördüğümde, bunların büyük güçle bağlantı kurmaya başladığını gösteren işaretler olduğunu biliyordum. İkimize de yardım etmek için orada olduğunu biliyordum. Sana söylediklerimin sadece ünlü bir yazarın duygularını kendi çıkarı için kullanmayı isteyen genç bir saralının saçmalıkları olduğunu düşünüyorsan, sana yarın Esther'in yaşadığı yeri gösteren bir harita getireceğim. Sen de gidip onu bulabilirsin. Fakat ses bize bir şey söylüyor. Ne olduğunu tam olarak söyleyecek misin, yoksa sonra mı söyleyeceksin? Hayır, bir dakika içinde söyleyeceğim. Henüz mesajı tam olarak anlamadım. Ama bana adresi ve haritayı vermeye söz veriyorsun. Söz veriyorum. Sevginin tanrısal enerjisi adına söz veriyorum. Peki senin bana göstermek istediğin neydi? At üstünde altından bir genç kadın heykelini gösterdim. İşte bu. O da gaipten sesler duyuyordu. İnsanlar onun söylediklerine saygı duydukları sürece her şey yolundaydı. Kuşku duymaya başladıklarında ise zafer rüzgarı yön değiştirdi. Jeanne d'Arc, Orleanslı bakire, Yüzyıl Savaşları'nın kadın kahramanı, 17 yaşındayken gaipten sesler duyduğu ve bu sesler ona İngilizleri yenilgiye uğratmak için gereken en iyi stratejiyi haber verdiği için Fransız birliklerine komuta etmişti. 2 yıl sonra kazığa bağlanarak yakılmaya mahkum edildi. Cadılıkla suçlandı. 24 Şubat 1431 yılına tarihlenen sorgulamasından bir bölümü kitaplarımdan birinde kullanmıştım. Maître Jean Beaupar tarafından sorgulanmıştı. Ne kadar zamandır sesler duyduğu sorulduğunda, 3 kez duydum, dün ve bugün. Sabah, Vespers'te ve sonra akşam, Ava Maria'nın çanları çaldığında dedi. Sesi odanın içinde mi olduğunu sordu. Ses bilmediğini söyledi. Fakat onun tarafından uyandırılmıştı. Odanın içinde değildi ama kalenin içindeydi. Sese ne yapması gerektiğini sordu. Ve ses ona yataktan çıkmasını ve ellerini kavuşturmasını söyledi. Sonra kendisini sorgulayan psikopasa şöyle dedi. Benim yargıcım olduğunuzu söylüyorsunuz. Yaptığınıza dikkat edin. Bana Tanrı tarafından gönderilen gerçekler yüzünden kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Gaipten gelen seslerin bana krala söylenmek üzere belirli şeyler emanet etti. Size değil. O ses bana Tanrı'dan geliyor. Sizi yanıtlamaktan çok, onu mutsuz edecek şeyler söyleyerek yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Şeyi mi iddia ediyorsunuz? Jeanne d'Arc'ın senin bedeninde yeniden dünyaya geldiğini mi? Hayır, sanmıyorum. O öldüğünde ancak 19 yaşındaydı. Sen 25 yaşındasın. O Fransız birliklerine komut etmişti ve bana söylediklerine bakılırsa sen kendi yaşamını bile idare edemiyorsun. Senin kıyısında duvara oturduk. Ben işaretlere inanırım dedi. Kadere inanırım. İnsanlara her gün yapabilecekleri şeyler hakkında en iyi kararı verebilme şansının sunulduğuna inanırım. Ben bu şansı kullanamadım. Ve bir an geldi, sevdiğim kadınla olan bağlantımı kaybettim. Ve şimdi bu döngüye bir son vermeye ihtiyacım var. Bu nedenle haritayı istiyorum. Böylece ona gidebilirim. Bana baktı. Bir kez daha sahnede gördüğüm kendinden geçmiş durumdaki kişi olmuştu sanki. Bir sera nöbeti daha geleceğinden korktum. Gecenin bir yarısı burada, hem de neredeyse terk edilmiş bir yerde. Bu ön sözü bana güç veriyor. Bu güç neredeyse görülebilir, dokunulabilir. Onu idare edebiliyorum ama kontrol edemiyorum. Bu tür bir konuşma için biraz geç olmaya başladı. Yorgunum ve sen de öylesin. Bana haritayı ve adresi verecek misin? Bu ses. Evet, sana haritayı yarın öğleden sonra vereceğim. Adresin neydi? Ona adresimi verdim. Esther'le benim nerede yaşadığımızı bilmediğini fark etmek beni şaşırtmıştı. Karınla yattığını mı düşünüyorsun? Bunu asla sormadım bile. Beni ilgilendirmez. Ama pizzacıdayken sormuştun. Unutmuşum. Elbette bu beni ilgilendiriyordu. Fakat artık bu sorunun yanıtıyla ilgilenmiyorum. Mikael'in gözleri değişti. Cebimde ağzına yerleştirebilecek bir şey olup olmadığını kontrol ettim. Fakat sakindi ve kendini kontrol ediyordu. Sesi şimdi duyabiliyorum. Yarın sana haritayı, ayrıntılı talimatları ve uçuş saatlerini getireceğim. Seni beklediğine inanıyorum. İnanıyorum ki sadece iki, yalnızca iki insan bile daha mutlu olursa dünya çok daha mutlu bir yer olacak. Buna rağmen ses yarın seninle birbirimizi göremeyeceğimizi söylüyor bana. Amerika'dan gelen bir aktörle öğle yemeği yiyeceğim ve büyük olasılıkla bunu iptal edemem. Fakat öğleden sonra akşama kadar evde olacağım. Ses bana böyle söylemiyor. Ses, Esther'i bulmam için bana yardım etmeni yasaklıyor mu? Hayır, sanmam. İmza gününe gitmem için beni cesaretlendiren o sesti. O zamandan beri bazı şeylerin nasıl altüst olabileceğini az çok biliyorum. Çünkü sökmek zamanı ve dokumak zamanını okudum. O zaman şimdi fikrini değiştirmesinden korkmuştum. Anlaşmamıza bağlı kalalım. Saat 2'den sonra evde olacağım. Fakat ses bunun doğru bir zaman olmadığını söylüyor. Söz verdin. Tamam. Elini uzattı ve yarın öğleden sonra geç saatlerde evime geleceğini söyledi. O gece bana son söyledikleri şunlardı. Ses bunların olmasına zamanı gelince izin vereceğini söylüyor. Eve doğru yürürken duyduğum tek ses Esther'in sesiydi. Aşktan bahsediyordu. Ve bu konuşmayı hatırladıkça aslında onun evliliğimiz hakkında konuştuğunu fark ettim. Ben 15 yaşındayken cinsellik hakkında bir şeyler öğrenebilmek için ölüyordum. Ama bu bir günahtı ve yasak. Neden günah olduğunu anlayamıyordum. Ya sen? Bana neden bütün bölgelerde, dünyanın her yerinde, en ilkel dinlerde ve kültürlerde bile seksin yasaklanması gereken bir şey olarak kabul edildiğini söyleyebilir misin? Bu konuya nasıl geldik? Tamam. Neden seks yasak olması gerekli bir şey? Yiyecek yüzünden. Yiyecek mi? Binlerce yıl önce kabileler sürekli bir yerden bir yere dolaşıyorlardı. Erkekler istedikleri kadar kadınla birlikte olabiliyor. Ve elbette onlardan çocuk sahibi oluyorlardı. Bununla birlikte kabile ne kadar büyük olursa yok olma şansları da o kadar fazla oluyordu. Yiyecek için savaşan kabileler ilk önce çocukları, sonra da kadınları öldürüyorlardı. Çünkü onlar en zayıf olanlardı. Sadece güçlü olanlar yaşamayı sürdürebiliyordu. Fakat onların da hepsi erkekti. Ve kadınlar olmadan erkekler türlerini sürdüremezlerdi. Sonra birisi, komşu kabilelerden birinde neler olduğunu gördü. Kendi kabilesinde aynı şeyin olmasını engellemeye karar verdi. Tanrıların erkeklerin kabiledeki kadınlarla gelişigüzel ilişkide bulunmasını yasakladığına dair bir hikaye uydurdu. bir ya da en fazla iki kadınla birlikte olabileceklerdi. Bazı erkekler iktidarsızdı. Bazı kadınlar da doğalsızdı. Kabulenin bazı üyeleri tamamen doğal nedenlerle bu yüzden hiç çocuk sahibi olamadılar. Fakat kimsenin eşliğini değiştirmesine izin verilmedi. Hepsi bu hikayeye inandı. Çünkü bunu onlara anlatan kişi Tanrı'nın adına konuşuyordu. Bir biçimde farklı olmalıydı. Belki bir şekil bozukluğu, çırpınmalara neden olan bir hastalık ya da özel bazı doğa vergileri. Onu diğerlerinden ayıran ne olursa olsun herhangi bir şey. Çünkü toplumlarda ilk liderler bu şekilde ortaya çıkmıştır. Birkaç yıl içinde kabile giderek güçlendi. Sadece gerekli sayıda erkek herkesin yiyeceğini karşılamak zorundaydı. Çocuk doğurabilen yeterli sayıda kadın ve avcıların ve üretici kadınların yerini alacak yeterli sayıda çocuk vardı. Evlilikte kadına en fazla keyif veren şeyin ne olduğunu biliyor musun? Hayır, yemek yapmak. Yemek yiyen erkeğini seyretmek. Bu bir kadının zafer anıdır. Çünkü bütün gününü akşam yemeğini düşünerek geçirmiştir. Ve bunun nedeni geçmişteki bu hikayede saklı olmalı. Açlıkta, neslin tükenme tehlikesinde ve hayatta kalma çabalarında. Hiç çocuğun olmadığı için pişman mısın? Hiç olmadı. Oldu mu? Hiç olmayan bir şey için nasıl pişmanlık duyabilirim ki? Sence bu bizim evliliğimizi değiştirir miydi? Bunu nasıl bilebilirim? Arkadaşlarıma bakıyorum, hem erkek hem de kadınlara. Çocukları olduğu için daha mı mutlular diye. Bazıları öyle, bazıları değil. Ve çocuklarıyla mutlu oldukları için ilişkileri daha iyi ya da daha kötü olmuyor. Hepsi de hala verdikleri sonsuza dek mutlu yaşamak sözünü tutmaları gerektiğini düşünüyor. Bunun bedeli her gün mutsuz olmak olsa bile. Savaş senin için iyi değil. Senin burada yaşadığımızdan çok farklı bir gerçekle karşılaşmana neden oluyor. Bir gün öleceğimi biliyorum. Fakat bu sadece her günü sanki bir mucizeymiş gibi yaşamamı sağlıyor. Aşk, mutluluk, yiyecek ve evlilik hakkında karamsar düşünmeme neden oluyor. Savaş, düşünmeme fırsat vermiyor ki. Ben sadece benim, o kadar. Bu aklıma geldiğinde yolunu şaşırmış bir kurşunun hedefi olabilirim. Sadece iyi ki en azından çocuğuma ne olacak diye endişelenmek zorunda değilim diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda ne utanç verici, öleceğim ve benden geriye hiçbir şey kalmayacak. Sadece bir yaşamı kaybetme yeteneğim var. Dünyaya yeni bir yaşam getirmeye gücüm yok diye düşünüyorum. İlişkimizde yanlış olan bir şey yok mu sence? Bunu sadece bazen bana söylemek istediğin bir şey olduğu ama kendini tuttuğun hissine kapıldığım için soruyorum. Evet, yanlış olan bir şey var. Birlikte mutlu olmak için kendimizi zorluyoruz. Sen sahip olduğun her şeyi bana borçlu olduğunu düşünüyorsun. Ve ben senin gibi bir erkeğin yanımda olmasını bir ayrıcalık olarak görüyorum. Sevdiğim bir karım var. Ama bunu her zaman hatırlamıyorum. Ve kendime benim neyim var diye soruyorum. Bunun farkında olabilmen çok iyi. Fakat bence ne sende ne de bende bir hata var. Çünkü ben de kendime aynı soruyu soruyorum. Şu anda aşkımızı gösterme biçimimizde yanlış olan nedir? Eğer bunun sorun yarattığını kabullenirsek, bu sorunlarla birlikte yaşayabilir ve mutlu olabiliriz. Bu sürekli devam eden bir mücadele olacak. Ama fethedilecek birçok evrenle birlikte en azından bizi hareketli, canlı ve keyifli kılacak. İşin kötüsü, biz her şeyin çok rahat olmaya başladığı, aşkın sorun yaratmayı ve meydan okumayı bıraktığı ve onun yerine yalnızca çözüm olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Bunun neresi yanlış? Tümü. Artık etimden ve ruhumdan akıp giden, insanların tutku olarak adlandırdığı aşkın enerjisini hissedemiyorum. Fakat bazı şeyler kaldı. Kaldı mı? Her evliliğin böyle bir sonu mu olması gerekiyor? Tutkunun, bazılarının olgun bir ilişki olarak nitelendirdiği bir biçimde bürünmesi mi? Sana ihtiyacım var. Seni özledim. Bazen çok kıskanıyorum. Akşam yemeğinde sana ne pişireceğimi düşünmeyi seviyorum. Bazen ne yediğinin farkında olmasam bile. Fakat hazdan yoksunum. Hayır değilsin. Ne zaman uzakta olsan yanımda olmanı istiyorum. Sen ya da ben. Bir yolculuktan döndüğümüzde yapacağımız konuşmaları hayal ediyorum. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için seni her gün arıyorum. Sesini her gün duymaya ihtiyacım var. Seni hala tutkuyla istiyorum. Bunu sana garanti edebilirim. Benim için de öyle. Ama bir araya geldiğimizde ne oluyor? Tartışıyoruz. Nedensiz kavga ediyoruz. Birimiz diğerini değiştirmeye, kendi gerçeğini öbürüne zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Benim için bir anlamı olmayan şeyleri benden yapmamı istiyorsun. Ve ben de senden. Bazen yüreklerimiz sessizken kendimize, özgür olsak, hiçbir bağımız olmasa ne kadar iyi olurdu diyoruz, değil mi? Haklısın. Ve böyle anlarda kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Çünkü birlikte olmak istediğim kadının olduğumu biliyorum. Ve ben de daima yanımda olmasını istediğim adamla birlikteyim. Sence bu değişebilir mi? Yaşlandıkça ve daha az erkek benimle ilgilendikçe kendimi şöyle düşünürken buluyorum. Sadece her şeyi olduğu gibi kabul et. Eminim yaşamımın geri kalanında kendimi rahatlıkla kandırabilirim. Ve hala ne zaman bir savaşı haber yapmak için izlemeye gitsem, çok daha büyük, erkeklerin birbirlerini öldürmelerini sağlayan düşmanlıktan çok daha büyük bir sevginin olduğunu görüyorum. Ve o zaman, ve sadece o zaman bazı şeyleri değiştirebileceğimi düşünüyorum. Fakat sürekli olarak savaşları izlemeye gidemezsin. Seninle birlikteyken bulduğum bu bir tür huzuru da sürekli yaşayamam. Sahip olduğum tek önemli şeyi yok ediyor. Seninle olan ilişkimi. Aşkımın şiddeti hiç azalmasa bile. Dünyadaki milyonlarca insan da şu anda aynı şeyi düşünüyor. Şiddetle direniyor ve bu depresyon anlarının geçmesini bekliyorlar. 1, 2, 3 krize dayanıyor ve sonunda huzuru buluyorlar. Bunun böyle olmadığını biliyorsun. Yoksa o kitapları yazmış olamazdın.